Ayrım 7. Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik 1969-2009. Ayfer Gürdal Ünal. Sayfa 96. Dış çevreden gelen başa çıkılması zor davranışlara bir çarpıcı örnek Melike Funda Kaynak'ın Güneşe Açılan Penceresinde görülür. Bu davranışı tutku şöyle anlatır. Sen bir de sokakta karşılaştığım yabancıların söylediklerini, davranışlarını bilsen şaşarsın. Tekerlekli sandalyede oturduğumu göre göre yürüyüp yürüyemediğimi soranlar oluyor. Bazen içimden ben aslında körüm ya da sağırım demek geliyor ama ayıp kaçar diye diyemiyorum. Hele bazıları var ki insanı çileden çıkarıyor. Yürüyemiyorum desem bu sefer de hiç mi diye soruyorlar. Bir keresinde de kadının teki yürürsün yürürsün diye çekiştirince az daha beni arabadan düşürecekti. Bu seni kızdırmıyor mu? Diye sordu Berk. Ben olsam bir güzel benzetirdim hepsini. Yo, niye kızayım ki? Bana bakacağım diye kafalarını kopacak gibi çevirenler, nereye baktıklarını göremeyince tökezliyorlar. Hele birbirlerine beni gösterenler, fark ettiğimi anlayınca ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Tabii ki ben de onların haline bakarak çok eğleniyorum. Yani lafın kısası, ben bu gibi şeylere alışkınım. Boşuna üzülüyorsun. Sayfa 25. Yukarıdaki alıntı dış çevrenin ya ne söyleyeceğini bilememesi nedeniyle ya da cehalet nedeniyle sorduğu anlamsız soruları iyi örnekler. Irving Goffman, damga kuramında damgalanmış bireyin bu tür davetsiz sorulara, gözünü dikip bakmalara ya utançla ya da saldırgan bir umursamazlıkla yanıt verdiğini veya bu iki uç arasında yalpalayabildiğini belirtmişti. Tutku, sınır ihlallerini umursamazlıkla sarılmış bir mizahi yaklaşımla karşılamayı seçen bir karakter olarak karşımıza çıkar. 1997 yılında yazılmış olan Güneşe Açılan Pencere'de, daha önceleri Kemalettin Tuğcu tarafından birçok kez tekrarlanan engelliye acındığının belli edilmemesi gerektiği iletisi farklı bir biçimde yinelenir. Bu yinelemeden henüz kurgulanan toplumda bir davranış değişikliği olmadığını anlarız. Engelliyle karşılaşanlarda ilk uyanan tepki yüksek sesle çekinmeden ifade edilen acıma tepkisidir. Hastaneden eve dönerken Güneşe Açılan Pencere'nin tutkusu ve annesi, taksiye binmek ister ama tekerlekli sandalyeyi gören taksici kaçar gibi uzaklaşır. Anlatıcıya göre bagajla uğraşmak istemez. Tutkunun annesi polisten yardım isteyince nihayet bir taksiye binebilirler. Anne gizleyemediği bir kızgınlıkla şoföre, "Çok insafsızsın kardeşim," dedi. "Hayırdır, ne oldu ki abla?" "Daha ne olsun?" dedi Sevim Hanım. "Çocuğu görüyorsun, tekerlekli sandalyeyle ne dolmuşa binebiliriz ne otobüse. Sizler de onca para almanıza karşın müşteri beğenmiyorsunuz. Polis gücüyle olmasa sen de durmazdın." "Doğru söylüyorsun ablacığım. Ama hepimiz senin düşündüğün gibi değiliz. Örneğin ben böyle sakat birini gördüm mü çok acırım. Allah işte, bugün onaysa yarın bize, ne olacağımız belli mi? Küçük hanım kızın oluyor herhalde. Doğuştan mı sakat yoksa trafik kazası filan mı?" Sevim Hanım bu adamla konuştuğuna, konuşacağına pişman olmuştu. Şoförün sözlerinin tutkuyu üzmüş olduğunu düşünerek kaş göz işaretleriyle adama susmasını söyledi. Sayfa 73. Kemalettin Tuğcu'nun eserlerinde kurgusal düzlemde görülen, diğer yazarların eserlerinde bu kadar didaktik olmasa da izi sürülebilen etiketleme ve etiketlenene daha sonra acıma ya da alay etme olgularının gerçek düzlemde sürdüğünü, Burcu'nun Özürlülük Kimliği ve Etiketlemenin Kişisel ve Sosyal Söylemleri isimli makalesinde görmek mümkündür. Burcu, bu makalesinde özürlü bireylerin düşüncelerine göre toplumdaki diğer bireylerin özürlü birey tanımlanması, özürlülerin acınan, dışlanan, reddedilen ve alay edilen, küçümsenen, yetersiz görülen bireyler olduğu şeklindedir. Bu çerçevede özürlü bireyler yaşadıkları toplumda en fazla acınacak kişi etiketlemesine maruz kalmaktadırlar. Bu tanımlamaları sırasıyla reddedilme, dışlanma, istenmeme ile alay edilme, küçük görülme takip etmektedir. Burcu, bu tür etiketlemeler şüphesiz özürlü bireylerin toplumla bütünleşme sürecini sekteye uğratabilir tespitini yapar. Esra Burcu, özürlülük kimliği ve etiketlemenin kişisel ve sosyal söylemleri, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 23, 2006, No 22, sayfa 61-83. Türk çocuk edebiyatı eserlerinin analizi, Burcu'nun sosyolojik incelemesine edebi düzlemde tanıklık eder. Diğer bir ifadeyle incelenen eserlerde özürlüye acındığı, alay edilip küçük görüldüğü saptanmıştır. Reddedilme ve dışlanma ilk dönem eserlerde görülmüşse de son yıllarda yazılanlarda reddedilme olgusuna seyrek rastlanmıştır. Hem engellilere yönelik bilinç yükseltici kampanyaların hem de yazarların engellileri topluma kaynaştıracak eserler yazma niyetinin bu olguya yol açtığı düşünülebilir. İncelenen çocuk edebiyatı eserleri bize daha çok aile ve eğitim kurumları hakkında detaylı veri sunsa da, engellinin sağlık kurumları ve askerlik şubesi gibi dış çevrede yer alan kurumlarda ilişkisine yönelik bazı kurgusal anlatılar da saptanmıştır. Engelli askerlik şubesi ilişkisine Kemalettin Tuğcu'nun Küçük Kambur isimli eserinde rastlarız. Tuğcu, Engin'in askerlik şubesinden askerlik yapamaz raporu almaya çalışırken başından geçenleri anlatır ve karakterini ihraç raporu alma sıkıntısının ona intiharı göze aldıracak kadar ağır geldiğini söyletir. Sayfa 38. Başhekim kamburdur dese yetişmez miydi? İlle en sonunda bir er ona soyunması için bağıracak, koskoca bir odada sıralanmış olan 7-8 hekimin karşısında bir kilotla duracak, kendisini seyredecekler, daha yakına gelmesi için seslenecekler. Hatta arkasını dönecek, kamburunu bir daha gösterecek. Sonunda pekala git diyecekler, şubeden alırsın raporunu. Her sakat insanın çektiği bu öldürücü kahrı o da çekmiş olarak evine geldiği zaman avurtları çökmüş, gözleri kan çanağına dönmüştü. Sayfa 38. Tuğcu aynı konuya Karanlıkta Bir Çocuk kitabında 19 yaşında askerlik yoklaması için şubeye giden Volkan'ın anlatısında yeniden değinir. Volkan, şube başkanının babasına söylediği, oğlunuzun kör olduğu meydanda fakat askerlik dışı kalması için tam teşekküllü bir hastaneden rapor alması lazım, havale ediyorum sözlerini eve döndüğünde ağlayarak anlatır. Sayfa 61. Tuğcu'nun romanlarda sergilenen, erkek engelliği incittiği vurgulanan askerlikten muafiyet raporu almak için heyetçe muayene uygulaması günümüzde de değişmeden sürmektedir. Engelli sağlık kurumu ilişkisine baktığımızda ise bu ilişkinin önce engellinin annesi ve babası düzeyinde başladığını görürüz. Bu düzeyde ihmal ya da bilgisizlik söz konusu ise doktordan azar işitilir. Doktorlar genellikle sevecen çizilmişlerdir. Küskün çocukların anlatıcı karakteri Orhan'ın babası da doktordur ve engelli Cemal'e tekerlekli sandalyeyi o alır. Merhaba Sevgi romanında kolu kesilen Sevgi'yi başta başhekim, tüm doktorlar sevecenlikle izlerler. Tek kollu yeni yaşamına alışması için ona okuma yazma bilmeyen hastalara mektup yazma görevi verirler. O görev biter, köydeki hayvanlarının resimlerini çizdirirler. Genç bir doktor karşılıklı kahvaltı yapıp tek elle nasıl yemek yiyebileceğini gösterir. Daha sonra da ortaokula da gidebilsin diye hastanede kalmasını sağlayıp okula gidebilmesi için düzenleme yaparlar. Bu kadar sevecen çizilmiş doktorlar arasında aynı anlatıda bir de hasta bakıcı Hatice tipi vardır ki Sevgi'yi tek koluyla ütü yapmaya zorlar. Sevgi korkuyla ütüyü kanter içinde tamamlayınca "Aferin kız çolak, bayağı becerikliymişsin, ben de sana aptal bir sakat gözüyle bakıyordum." Sayfa 87 diyerek sözde onu kutlar. Sonra kendi yapması gereken ütüleri ona yaptırdığını kimseye söylememesini tembih eder. Sevgi duygularını korkuyordum. Hem büyüktü hem iki eli vardı. İki eli iki kolu olan bir devdi gözümde. Sayfa 89 sözleriyle ifade eder. Çolak, sakat, yük kitaplarıyla Sevgi'ye kan kusturan bu hasta bakıcının gerçek yüzü anlatının sonunda meydana çıkar. Bu alıntıda önemli olan engelin bir küçümseme, etiketleme aracı olarak bir hastane mensubu tarafından kullanılmasıdır. Güneşe açılan pencere ise engelli doktor ilişkisi açısından bir yönüyle benzerlik bir anlatıdır. Çünkü bir anlatıda engelli karakter bilerek engelli kalmayı seçer. Bu anlatıda tutkunun doktoru bir ameliyatla yürüyebilme olasılığı olduğunu belirtir. Ancak her ameliyat gibi risk vardır ve bu risk de şimdikinden daha kötü olmaktır. Tutkunun kararını babasının ona anımsattığı engelli başkan Roosevelt, bilim adamı Hawking, besteci Beethoven hakkında babasının anımsattıkları değiştirir. Sapasağlam olup hiçbir işe yaramamaktansa, yürüyemeyip başarılı, saygın, herkesçe tanınan bir insanla olunabileceğini düşünerek ameliyattan vazgeçer. Bir anlamda toplumun dikte ettiği normal tanımına direnmiş olur. Anlatılarda kimi zaman topluma yerleşmiş bir hurafelerin de izini sürmek mümkün olur. Çoğunluğu sağaltıma yönelik bu hurafelerin bazıları da engellinin uğursuz olduğuna dair ön yargı üreten inançları kapsar. Çirkin bir insanın suratına bakılırsa karnındaki çocuğun da çirkin olacağı hurafesi, garip çocuk sayfa 10, Sabahleyin kambur görene uğursuzluk gelmesi. Küçük kambur sayfa 33. Konuşmayan, işitmeyen çocuğun tehlike ve uğursuzluk getireceğine inanmak. Horoz adam ve korsan sayfa 33. Engelliyi hocalara götürmek ve hocanın garip uygulamalarından, örneğin surata tükürmek gibi medet ummak. Horoz adam ve korsan sayfa 22. Engelliyi yağmur sularıyla yıkamak, dilini sarımsakla ovmak, kulakta kağıt tutuşturmak, balon patlatmak. Horoz adam ve korsan sayfa 20. Epilepsi nöbeti geçirene soğan ya da sarımsak koklatılması. Ayfer Gürdal Ünal, Bir Şefkat Öyküsü, Özgür Pencere, No 18, 2008, sayfa 47. Bu hurafelerde farklı olandan çekinme, korkmanın nasıl farklı olanı dışlayarak yok saymaya doğru gittiğinin tohumlarını görmek mümkündür. Antropolog Mary Douglas'ın kir kuramında açıkladığı normal olmayanı tehlikeli ya da uğursuz sayma davranışını yukarıda sunulan hurafelerde özellikle ilk üçünde görürüz. Bu hurafeler yoluyla engelliden duyulan çekinme ya da olumsuz tutum kuşaktan kuşağa aktarılır. Anlatıların fiziksel dış çevre açısından toplu incelemesinde karşımıza çıkan en önemli husus, ilk anlatılarda pencere arkasından arkadaşlarını seyreden engelli karakterin yerini son yıllarda iç mekandan dışarı çevreye açılmış aktif engelli karakterlerin almasıdır. Engelliler, çevrenin içinde sanat ve spor faaliyetleriyle meşgul olarak gösterilmişlerdir. Bu durumun iki tipik örneği, Sevin İzgün'ün Dev Adamlar kitabında yer alan rekortmen tekerlekli sandalye öyküsü ile patenli kızdaki işitme engelli şerare karakteridir. Sevin İzgün, rekortmen tekerlekli sandalye, Dev Adamlar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2003, sayfa 39-56. İlk öyküde trafik kazasında tek ayağını yitirmiş anlatıcı tekerlekli sandalye basketbol takımına girince gözlerinde yitirdiği parıltıyı yine kazandığını söyler. Babası ise, "Nice eli kolu sağlam insan var ama düşlerini yitirmişler. Asıl eksiklik özür odur. Sen bir kahramansın." diyerek oğlunu kutlar. Sayfa 56. Yine bu anlatıda Pembe Düşler dans grubundan söz edilir. Bu grupla tekerlekli sandalyedeki basket takımı elemanları engelsiz kızlarla eşleşerek bir dans gösterisi yaparlar. Engelli ve İç Dünyası bölümünde daha detaylı inceleyeceğimiz bu anlatı, engelli ve engelsizi bir arada eşit konumda etkinlik yaparken gösteren, engel nedeniyle düşlerin yitirilmemesi gerektiğini vurgulayan özel bir anlatıdır. Patenli kız anlatısında duymayan şerarenin paten kaymasında önceki köydeki Karabaş Ömer endişe eder. Çünkü kızını bir trafik kazasında yitirmiştir. Aralarında geçen konuşma engelli spor ilişkisinin son durumu da yansıtır. Bireyin engeli spor yapmasının önünde engel değildir. Şimdi de senin için endişeleniyorum. Kaç kez uyardım dinlemedin. Ayağında o tekerlekli şeyler. Buraya gelmek için mecburen ana yoldan geçiyorsun. Zaten sakat ahraz bir çocuksun. Şerare diken batmış gibi irkildi. Bir an Kargabaş Ömer'e dik dik baktıktan sonra masanın üstündeki kağıda kaleme saldırıp yazmaya başladı. Engelli olabilirim ama cahil, bilinçsiz, sorumsuz hiç değilim. 5 yıldır paten yapıyorum. Trafik kurallarını, trafik polisleri kadar iyi biliyorum. Kaldı ki buraya da ana yoldan gelmiyorum. Işıklardan karşıya geçiyor, fidanlığın arkasından dolaşıp düz yoldan aşağı iniyorum. Beni üzdünüz. Sayfa 59. Örnekten de görüldüğü gibi bilinçli bir engelli yaşamını güvenli bir biçimde sürdürür. Bu örnek, engellinin en çok çevre tarafından güvenilmediğini fark ettiğinde üzüldüğünü de anlatır. Şerarenin benlik algısında paten sporunu başarıyla yapabileceği düşüncesi vardır ancak, çevrenin kendisiyle ilgili algısının farklı olduğunu fark eden, üstelik bu algının yanlış bir değerlendirmeden kaynaklandığının bilincinde olan şerare duruma üzülür. Paten kayma ve basket oynama dışında engellinin yüzme sporu yaptığını da değişik anlatılarda Beyaz Evin Gizemi, Sözsüz Sevgi görürüz. Düşünsel sporlardan satrancın anlatıldığı Satranç Birincisi öyküsünde de engelli bir karakter bir spor dalındaki becerisiyle tüm sınıfını temsil etme hakkını kazanırken işlenmiştir. Sanatsal faaliyet olarak engelli karakterleri piyano, keman, tambur çalarken, resim yaparken görürüz. Kumaştan oyuncak yaratmak da sanatsal bir faaliyettir. Ayla Çınaroğlu tarafından 2009'da yazılan Terzi Masalı'nda renkli oyuncaklar yapan bir engelliyle karşılaşırız. Ayla Çınaroğlu, Terzi Masalı, Uçan Balık Yayınları, İstanbul 2009. Bu anlatıda yaratıcı, üretken bir engelli, Engelsiz ancak yaratıcılık gücü daha az bir terziden daha üst konuma konmuş, yaratıcılığın ve üretkenliğin normale üstünlüğünü vurgulanırken alışılagelmiş kalıp düşünceler de ters çevrilmiştir. Çocuk ve ilk gençlik çağı anlatılarında karakterin evlilik öyküsünün anlatılmasına çağdaş yaklaşımda nadiren rastlarız. Ancak Kemalettin Tuğcu, romanlarının bazılarında karakterlerini çocukluktan almış ve evlendirerek anlatıyı tamamlamıştır. Tuğcu'nun bu tercihi, yazmaya başladığı dönemdeki evlilik yaşının düşük olmasına bağlanabileceği gibi, yazarın engelli insanın da evlenebileceği iletisini verme arzusuna da bağlanabilir. Anlaşılan Tuğcu, çocuk kitabına evlilik motifi koyması nedeniyle eleştirilmiştir. Çünkü 1987 yılında yazdığı Yarım Adam anlatısına bu konuda bir açıklama koymak ihtiyacı hissetmiştir. Anlatıcı karakter Erol, Yarım Adam Bekir Bey'in kızı Sevim'i sevdiğini askere gidince anlar. Bu noktada anlatı, yazarın sesi olduğu şüphe götürmez bir müdahil tarafından kesilir. Beni bu hikayemi okuyan genç okuyucuların bir çocuk romanında bu gibi duygulara yer vermemin nedenini anlamamış olur. Ama düşünmeli ki, hemen hiçbir erkek ve kız yoktur ki gönlünde bir sevgi duymuş olmasın. Sayfa 75. Engellinin evlilik kurumuna ilişkin düşüncelerine, ümit ve endişelerine Tuğcu'nun hemen hemen tüm anlatılarında rastlarız. Tuğcu'nun karakterleri engelsiz bir kızla evlenmek konusunda çekince duyarlar. Örneğin, Küskün Çocuklar'da Tevfik romanın sonunda 20 yaşına geldiğinde sınıf arkadaşı Nazlı'ya içten içe sevgi duymaktadır. Onun bu hali annesiyle babasının dikkatini çekince romanın anlatıcısı Orhan'ın yardımını isterler. Tevfik'in babası Nazlı'nın babasına kendi işletmesinde iş vermiştir fakat bu nedenle Nazlı'nın sakat bir insanla evlenmek konusunda bir baskı hissetmesini de istemez. Orhan, meseleyi Nazlı'ya açınca kız şöyle yanıt verir. Beni istiyorsa hayır demek mümkün mü? Bunu yüzüne karşı söylemek onu öldürmek demek olur. Zaten bahtsız insan. Sayfa 95. Halbuki Tevfik'e konu açılınca o, hayır ben onu ziyan edemem. Allah... İnsan Allah'ı da sever ama kendinin olduğunu isteyemez. Der... Ve anlatı Orhan'ın ağzından çıkan zavallı Tevfik tümcesiyle sonlanır. Küskün Çocuklar romanı her açıdan dönemin engelli kişisel trajedisi olarak görülen düşüncesinin tipik bir örneğidir. Engelli hem zavallı olarak hem de engelsize göre daha aşağı bir konumda algılanır. Engelliyle evlenmek ziyan olmaktır. Küskün Çocuklar'daki Tevfik, Rubin ile Watson'ın makalesinde açıklanan engellinin acıklı ve acınacak olarak temsil edildiği kalıp tipe İyi bir örnektir. Tuğcu Küskün Çocukları 1977'de yazmıştır ancak 1991'de yayınlanan Sakat Çocuk'ta da benzer bir görüşe rastlarız. Kimsesiz kız Bilge, ailenin kızı gibi olmuş ve Candar'a can yoldaşı arkadaş olmuşken komşular kızı evlendirmek için aday aramaya başlarlar. Bir taraftan da seni o sakat adama almaya kalkarlarsa bu genç kızı oğlunuza harcamak, sayfa 77 gibi söylemlerle endişelerini dile getirmektedirler. Anlatıda Bilge, Candar'a onunla evlenmek isteyip istemediğini sorar ve sana günah değil mi? Sayfa 79 yanıtını alır. Bilge, kendine çok iyi davranan bu aileden ayrılmak istemediğini, aile içinde huzur bulduğunu belirterek evlenmeleri konusunda ısrar eder. Sonunda Bilge ile Candar evlenir. Anlatıcı bu durumu yarım bir insanda ama Candar yalnızlığa ve ihtiyaçlara dayanamamıştı diye anlatır. Sayfa 80. Evde yapılan bir nikahtan sonra balayı gezisi için ayırdıkları 5 milyonu düşkünler evine bağışlarlar ve anlatı Candar'ın annesine söylediği Allah sakat ve fakir olanların yardımcısı olsun tümcesiyle sonlanır. Sayfa 80. Bu son, miras yoluyla para sahibi olmuş ve evlilik yoluyla toplumda yer edinmiş olduğunu düşünen Candar'ın kendini hayırsever konumda hissetmekle kalmadığını, sakatlara yardım ederek anlatının sonunda hiyerarşik olarak daha güçlü bir konuma yükseldiğini düşündüğünü gösterir. 2008 yılında yayımlanan ve 4 çağdaş masal içeren engelsiz masal setinin 2 masalı da evlilik motifi içerir. Güleç Kız masalında Bilgiç dededen dudak okumanın yanı sıra okuma ve yazmasını öğrenen Güleç Kız büyümüş ve çok güzel bir genç kız olmuştur. Ancak duyamadığı için eşi ve çocukları olamayacağından endişe etmektedir. Bilgiç dede, her insan diğer insanlardan farklı yanları vardır. Farklılıkların olması arkadaş olmalarına, aile kurmalarına engel değildir, der. Sayfa 7. Günlerden bir gün bilgiç dedeyi aramaya gelen bir prensle karşılaşan güleç kız, duygularını yaptığı resimler aracılığıyla anlatıp masalın sonunda prensle evlenir. Her ne kadar evliliğin tek seçenek olarak sunulmasını dengeleyecek başka bir ileti olmasa da, bu masalda farklılıkların olması arkadaş olmaya ve aile kurmaya engel değildir iletisi net olarak verilmiştir. Serinin ikinci masalı Güneşli Günler, görmeyen Güneş isimli oğlanın kendisine yol gösterecek bir köpeğe duyduğu özlemi anlatır. 100 gün boyunca lütfen benim bir köpeğim olsun diye dua eden Güneş, 100. günün sonunda Koca Kulak ismini duyduğu bir köpeğe kavuşur. Her derdini Koca Kulak'la paylaşan Güneş, yıllar sonra delikanlı olunca bu sefer de rüyasında Çilekçi Kız isimli bir kızla karşılaşıp ona aşık olur. Köpeğiyle dere tepe rüyasında gördüğü kızı arar, bulurlar. Güneş, Çilekçi Kız'a evlenmek teklif eder ancak daha önce, "Fakat benim gözlerim görmüyor biliyorsun değil mi?" der. Çilekçi Kız ise, "Ne fark eder ki önemli olan insanın iyiliği sevmesi ve hep iyi olmaya çalışmasıdır." diye yanıt verir. Baş kahramanı engelli bir karakteri içeren bu masalın iletisi, engelli olan değil, kötü kalpli olan eş bulmakta zorlanır olmuştur. Dua motifi, geleneksel masallarımızda karşımıza çıkan bir motif olmakla beraber, bu masaldaki dua, sonucu beliren köpek motifi, çocuklara boş umut verme sakıncasını taşır. Kasım 2009'da yayımlanan Ayla Çınaroğlu'nun Terzi Masalı ise, değerlerde olumlu bir değişme başladığının işaretini net olarak veren bir anlatıdır. Terzi Masalı'nın baş kahramanı Firaz, terzi olmak isteyen beceriksiz mi beceriksiz bir gençtir. Dikiş cadısıyla bir pazarlığa girişir. Cadı ona sihirli bir makas ve huylarından birini verecektir. Firaz, makasla beraber kıskançlığı mı, yoksa yalancılık, hırsızlık, cimriliği mi alsın diye düşünür ve kıskançlık huyunda karar kılar. Sihirli makasın da yardımıyla birbirinden şahane giysiler diken Firaz'ın ünü yayıldıkça yayılır. Bu sırada atölyeyi temizleyen hanım, dikilen kumaşlardan arta kalan pırtıkları evde yürüyemeyen kızına götürmek için izin ister. Firaz izin verir, yürüyemeyen Zehra'nın portresi olumlu ve kendine yeten biçimde çizilmiştir. Ayla Çınaroğlu adı geçen eser sayfa 16. Dedesinin masallarıyla büyüyen kızı Zehra, tekerlekli sandalyesinde evin neredeyse tüm işini görürmüş. Yemeği pişirir, ortalığı toplar, çamaşırı bulaşığı da annesine bırakmazmış. Kalan zamanında yine dedesinin masallarını dinlerken annesinden öğrendiği beceriyi geliştirmek için ufak tefek bir şeyler dikmeye çalışırmış. Sayfa 16. Zehra pırtık kumaş parçacıklarıyla harikulade oyuncaklar yapar, dede de bunları pazarda satar. Zehra'nın ünü dört bucağa yayılır ve kıskanç Firaz'ın da kulağına gider. Firaz bu oyuncakların bunca başarılı olmasını kendi sihirli makasına yorar ve benim sihirli makasımın kestiği sihirli kırpıntılar olmayınca o kötürüm kız zor yapar o bebekleri der. Sayfa 22. Hemen pırtık kumaşları evine yürüyemeyen kızına götüren yardımcısını da kovar. Ancak hem diğer terziler yardım ister Zehra'ya hem de Zehra satılan oyuncakların parasıyla yeni kumaşlar alır. Sonunda Firaz dayanamayıp Zehra'yı görmeye gider. Onu oyuncak yapmaktan vazgeçirmeyi planlamaktadır. Ancak içeri girip de Zehra'yı o tertemiz, masum yüzüyle tekerlekli sandalyesinde dikiş dikerken görünce, o ön yargısız, içten, sevgi dolu bakışlarıyla karşılaşıverince birden aşık olur. Sayfa 28. O gece dikiş cadısına yalvar yakar olup hem sihirli makası hem de içindeki kıskançlığı alıp götürmesini ister. Makas o an bir akkuş olup havalanır. Ertesi gün Firaz gidip bundan böyle yeteneği katı basit bir terziyim der. Belki layık değilim ona ama gönül bu. Ferman dinlemiyor ki. Evlenmek istiyorum güzel kadınla. Sonunda masal mutlu sona ulaşır. Sayfa 30. Bu masalda Çınaroğlu olumlu, üretken, kıskanılan bir engelli karakter yaratmış ve engelsiz olan Firaz'ın aslında iç dünyasındaki kıskançlık nedeniyle nasıl zihnen huzurunu engellediğini duyumsatmıştır. Kıskanç Firaz'a kötürüm sıfatını kullandıran yazar, diğer zamanlarda ya yürüyemeyen ya da bacakları tutmayan betimlemeleriyle Zehra'dan bahsedecek, dilin olumlu ve olumsuz gücünü de duyumsatır. Ayrıca Engellere rağmen mutluluğun mümkün olduğunu, sanat ve üretkenlik dolu yararlı bir yaşamın insanları gıpta ettirecek kadar mutluluk getirebileceğini de masalda hissettirir. En önemlisi, yürüyemeyen Zehra kendi gücüyle kimseye muhtaç olmadan yaşayan bir kahraman olarak çizilir. Böylece bu masalda dil, kurgu ve yaratılan karakterlere atfedilen olumlu ve olumsuz özellikler, engelliye olan tutumu olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanılmıştır. Anlatının kapanışında engelsiz karakter, acaba ben ona layık mıyım sorusunu sorarak bir ilki gerçekleştirmiştir. Bu masalda muktedir olan taraf, bedeni tam olan taraf değil, yaratma ve üretme gücünü elinde tutan, huzurlu ve iyi yürekli olan karakterdir. Çınaroğlu bu anlatıyla, yaratan engelli kızı, yaratıcılığı sınırlı ancak muktedir erkek karaktere üstün kılmıştır. Bu çok önemli ve çağdaş bir ideolojik değişim ve gelişimdir. Bundan 18 yıl önce, sakat çocukta bir engelli için hiyerarşik yükselme algısını belirleyen para ve evlilikken, terzi masalında yaratıcılık en yüksek değer olarak konumlanmıştır. Geçen 18 yılda beden tamlığına ve güzelliğine değil de yaratıcı gücün varlığına yönelik bir değerler hiyerarşisine doğru gelişme gösterildiğini iddia etmesek de en azından böyle bir işaretin varlığını fark edebiliriz. Engelli ve dış çevre ilişkilerini ele aldığım bu bölümde yolların, dükkanların, alışveriş yerlerinin, sinema ve tiyatroların, kısaca fiziki dış çevrenin engellinin koşullarıyla uyumlu hale getirilmesi konusuna, yani engelliye sosyal modelle yaklaşmaya da mutlaka değinmek gerekir. Bu konuda ipuçlarını değişik alıntılardan derleriz. Örneğin 1993 yılında yazılmış Aksak Ali resimli kitabında Ali bir düşünü çok güzel yazarak anlattığı için Aksak Ali olarak değil de Öykücü Ali olarak anılmaya başlanır. Ali'nin düşü kendisi gibi sakat olanların dışlanmadığı bir dünyayı anlatır. Orada herkes sakatlarla uyum içinde yaşar, birlikte çalışıp birlikte oynar. Binalarda, parklarda, sinema ve tiyatrolarda, spor alanlarında, daha pek çok yerde sakatlara kolaylık sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. Yazarın hem sakat hem özürlü kelimelerini kullandığı bu anlatıda Ali, çevrenin engelliyi içine alacak bir biçimde değişmesini arzu etmekte, bunu düşlemektedir. Bireyi engelleyenin onun fiziki farklılığı değil de bu farklılığı hesaba alan, o farklılıkla çevreye dahil olmasını kolaylaştıran sistemlerin yokluğu olduğu bu anlatıdan ortaya çıkmaktadır. Çevre farklı bir bireyi engelleyendir. Dışlayıcı olan, çevrenin değişmesini arzu eden bakış açısı, daha önce detaylı olarak açıklanan engelliliğe sosyal bakış açısıyla uyumludur. 1996 yılında yazılmış Tekerlekli Sandalye isimli resimli çocuk kitabı, engelli kahramanı yetişkin olan iki anlatıdan biridir. Bu anlatıda ortopedik engelli bir yaşlı kadının tekerlekli sandalyesiyle kaldırımdan inemediğini görürüz. Filiz Tosyalı ve Merve Fergökçe, Tekerlekli Sandalye, Bu Yayınevi İstanbul 1996 sayfa 216. Küçük Merve, yüksek kaldırımdan yere inmeye çalışan, bu sırada eşarbı uçan yaşlı kadına yardım eder. Tekerlekli sandalyedeki kadın Merve'ye evini işaret ettikten sonra ne zaman yardıma ihtiyacı olursa gelebileceğini söyler. Merve sakat bir insanın kendisine biraz zor yardım edeceğini biliyordu. Yine de teşekkür ederek kibar bir şekilde gülümsemişti. Sayfa 8. Görüldüğü gibi sakat kelimesi doğallıkla kullanıldığı gibi böyle bir insanın zor yardım edebileceğine dair bir de kanaat ileri sürülür. Öykünün geri kalanında annesi ve babası çalışan bir çocuk olan Merve hastalanınca yaşlı kadından yardım ister ve böylece ön yargının geçersiz olduğu kanıtlanır. Merve, sakat hanımın evinde ne kadar becerikli hareket ettiğini görüp şaşırır. Sonunda ikisi dost olurlar. Dostları akıllı, çok okuyan, kültürlü ve yardımsever bir hanımdı. Sakat olmasının hiç önemi yoktu. Yaşamaktan zevk alıyor, insanları faydalı olabiliyordu. Sayfa 16. Tanrısal anlatıcı tarafından öne sürülen bu görüş, didaktik olup, çocukların ne düşünmesi gerektiğini öne sürse de, engellilere ilişkin hangi ön yargılarla mücadele edildiğini göstermesi açısından yararlı bir örnektir. Ayrıca bu anlatı, çevre düzeninin, örneğin kaldırımların engellileri nasıl zorladığına da bir kanıttır. Çevrede sosyal modelle uyumlu bir düzlenmenin olmadığı, 2008'de Ayşe Çekiç Yamaç'ın yazdığı Yeni Engeller isimli öyküden anlarız. Aşı çekici amaç, yeni engeller, özgür pencere, sayfa 18, sayı 48. Ortopedik engelli Atakan'ı her sabah babası okula götürüp okul hizmetlisiyle birlikte ikinci kattaki sınıfına çıkarır. En büyük sorunu tuvalet ihtiyacı. O yıl okulun tuvaletine özel oda yapılarak çözülmüştür. Ama sorunlarla sadece okulda karşılaşılmaz. Okuldaki sorunları arkadaşlarımın, ailemin ve okul görevlilerinin desteğiyle çözsem de kent için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Bir kere otobüslere binemiyorum. Nereye gitmem gerekirse annem ya da babam götürmek zorunda kalıyor. İlimizde engelliler için otobüs varmış ama ara ki bulasın. Hangi semtlere çalıştığını bile çözemedim henüz. Hadi onu çözümledik diyelim. Sorunlar bununla bitmiyor ki. Yayalar için yapılan yollarda bizim durumumuz göz önüne alınmamış. Yüksek kaldırımlara çıkamıyorum. Kaldırımlara çıksam bu kez de mağazalara giremiyorum çünkü çoğunun önünde basamaklar var. Bundan sonra annesinden belediye başkanı ile konuşabilmesi için yardım talep eden Atakan'ı belediye başkanı müjdeli haberle karşılar. Meğer bu konuda o da çok duyarlıymış. Bana çok güzel haberler verdi. Tramvay yolunun yakında tamamlanacağını, benim de bundan yararlanacağımı, çünkü tramvayda basamaklar olmadığını söyledi. Sayfa 49. Belediye başkanı kaldırımlar ve mağaza öneriyle ilgili çalışma başlatacağını da müjdeler, ancak Atakan uyanır ve bu görüşmenin bir düş olduğunu anlar. Böylece aradan 15 yıl boyunca önce Serpil Ural'ın Alice'i, sonra Ayşe Çekiç'in Atakan'ı çevrenin engelliyle uygun biçimde tasarlandığını yalnızca düşlerinde görmüşlerdir. Demek ki engellilere sosyal bakış biçimiyle yaklaşmak ve buna uygun politikalar üretmek, çevre düzenlemesinde engelliyi dahil edici çözümler düşünmek halen yalnızca bir düş olmaktan ibarettir. Engelli ve dış çevre ilişkilerinin gözden geçirildiği bu bölümde temel çıkarım, dış çevrede engelliye sosyal modelle yaklaşmak konusunun halen sadece düşlerde görülmesi olmuştur. İncelenen eserlerde engelliliğin bir toplumun organize oluş biçimi nedeniyle ortaya çıktığı ve engelliye yönelik ayrımcı uygulamaların bu nedenle oluştuğuna dair güçlü bir eleştiriye hiç rastlanmamıştır. Burcu'nun gerçek yaşamdan örneklerle açıkladığı engelliliğe dış çevreden gelen etiketlenme ve daha sonra etiketlenene acıma, onunla alay etme olguları edebi eserlerde de görülmüş, ancak son yıllarda yazılan eserlerde reddedilme olgusuna ender olarak rastlanmış, buna karşılık alay edilmenin sürdüğü gözlenmiştir. Eserlerden yalnız birinde, Terzi Masalı'nda, görülen yaratıcılığın muktedir bedenden daha üstün değer olarak sunulması durumu, ileriye yönelik bir bakış açısı değişikliğinin ilk tohumu olarak fark edilmiştir. Tezin bu aşamaya kadar olan kısmında çocuk edebiyatı anlatılarında kurgulanan engelliyi aile, okul, arkadaş ve dış çevre ilişkileri içinde inceledim. Evrensel bir duygu olan insanın benlik saygısının diğer kişilerle ilişki içinde oluşacağını belirttim. Eserleri incelerken engelli karakteri ele alan eserleri okuyan çocukların zihninde oluşabilecek düşünce ve tutumların altını çizmeye çalıştım. Ancak engelli karakterin duyguları, sabırsızlıkları, öfkeleri, kızgınlıkları, umutları ve düşleri, kısaca engelli karakteri karmaşık bir birey yapan iç dünyasının özellikleri üzerine doğrudan yoğunlaşmadım. Engellinin iç dünyasını bundan sonraki bölümde ele alacağım ve çocuklar için yazılan anlatılarda sayılı eser dışında engellinin iç dünyasına ulaşmanın neden zor olduğunu tartışacağım. 7. ayrımın sonu, sayfa 110.